Ayrım 4. Nedim. Oya üzerine düşeni yapmıştı. Kızınızı bilmez misiniz? İnatçıdır. Aklına koyduğunu yapar. Kapıları yüzerine tamamen kapatmadan önce adamı bir kere görün, tanıyın, sonra geri dönüş zor olur diye kaç kere de dökmüştü babamla anneme. Hem yaşça benden çok büyük hem de hocam olan biriyle evlenmeye kalkışmamı babam bir türlü hazmedemiyordu ama evdeki kadınlar korosu birazdan konuşarak sonunda babamı Haşim'le görüşmeye ikna etmişlerdi. Haşim hocam, yakında kocam olacak adama hoca demekten vazgeçememiştim bir türlü. Elinde kapımızdan zor sağan uzun saplı güllerle ve ta İstanbul'dan taşıdığı Divan Pastanesi'nin en gösterişli çikolata kutusuyla beni istemeye gelmişti İzmir'e. Onu kot pantolon ve dirsekli deri kaplı tweed ceket yerine ilk kez takım elbiseli ve kravatlı görünce gülmem tutmuştu. Drama eşiğinin yüksek olduğunu, rolünü çoğu kez kötü bir oyuncu gibi abartarak tiyatral bir eda ile oynadığını nereden bilebilirdim müstekbel kocamın. Babam bu evlenme işinin neden bu kadar aceleye getirildiğini anlamıyordu. Nişanlanmak için yaz tatilini, evlenmek için de diploma törenini bekleyemez miydik? Şunun şurasında ne kalmıştı ki mezun olmama? Annem ise sezgilerine güveniyordu. Zaten anneler yüreklerinin en derinlerinde kızları için diploma değil koca isterlerdi. Böylece bizden yana tavır aldı. Anneannem de kızını destekledi. Babaannem evliliği onayladığı belirtti. Onun da kocasıyla arasında 16 yaş fark vardı ve kendi tabiriyle sırf bu yüzden her daim el üstünde tutulmuştu. Yaşlı kocalar genç eşlerinin kıymetlerini bilirlerdi çünkü. Ben de babama evlensek bile tahsilimi tamamlayacağıma dair söz verince hemen o hafta içerisinde aile arasında Haşim'in kemer altında bir kuyumcudan aldığı alyansları taktık. Haşim ertesi gün İstanbul'a döndü. Ben tatilin sonuna kadar ailemle kalacaktım. Birkaç gün sonra akşam saatleriydi. Çalan telefonu annem koştu. Açtı. Alo dedi neşeli bir sesle. Ama sesi hemen değişti. Yüzü allak bullak oldu. Ağzını eliyle kapatmış, fısı fısı bir şeyler söylüyordu telefonda. Benim hakkında konuşulduğunu anlayacak gidip kimin aradığını sordum. Geveledi. Telefonu bana vermek istemedi. Haşim miydi acaba? Kötü bir şey mi olmuş? Başına bir şey mi gelmişti? Çektim aldım telefonu elinden. Alo dedim. Tanrım. Handan dedi Nedim'in sesi. O kadar yakından geliyordu ki bir an onu iki sokak ötedeki evimde zannedip paniğe kapıldım. Dizlerim çözüldü. İki büklüm oldum durduğum yerde. Nedim? Evet benim. Amerika'dan arıyorum. Mektubun elime bugün ulaştı Handan. Sen nişanlanıyormuşsun, doğru mu bu? Hayır diye bağırmayı isterdim ama önce öksürdüm. Boğazımdaki tarızı temizledim. Sonra kırık dökük bir sesle doğru dedim. Ya demek niyetinde. Sessizliği bir müddet devam etti ve nihayet dedim. İnanabilmek için bunu senden bir saat duymak istedim. Madem ki doğru, sana mutluluklar diliyorum. Allahaısmarladık dedi. Nedim, dur dur kapatma ne olursun. Dinle bak. Sen bana hiç umut vermedin Nedim. Öyle çektin gitti. Ne bir söz ne bir şey. Ben zannettim ki beni istemiyorsun. Çok kötü oğlum. Günlerce ağladım ben. Yani bana bekle beni deseydin, ben sana döneceğim falan deseydin. Bütün bu sözlere gerek var mı Handan? Biz emin değil miydik sevdamızdan? Ama sen bana hiçbir şey söylemeden gidince, bir erkeğin bir kızı babasından istemesi için işi gücü, onu yaşatacak imkanı olması gerekir. Baban neyine güvenerek istiyorsun kızımı diye sormaz mıydı? Ona ne cevap verirdin? Ben de lise diplomasından başka hiçbir şey yoktu ki. Arada hiç gelmedin. Bilmiyor gibi konuşma. Kaç kere yazdım sana. Hem çalışıyor hem okuyorum. Bu yüzden uzuyor tahsilim. Babana karşısına çıktığında iyi bir işim, evimi geçindirecek maaşım olmalı. Döndüğümde askere gitmeden sözünü eririz diye konuşmamış mıydık? Mektupların hep şeydi, soğuktu, mesafeliydi. Evdekilerden biri okuyacak olursa başın derde girmesin diye. Neyse sen nişanlanmışsın zaten, boşuna vaktini almayayım. Ağlamaya başladım. Nedim böyle kapatmayalım lütfen. Ben seni fısıldadım annem duymasın diye. Çok sevdim. Ah keşke bunları daha önce konuşsaydık. Ah keşke. Ve çıkırdım. Böyle olmasaydı. Benim üzerimde baskı vardı biliyorsun. Hep vardı zaten. Ne baskısı? Baban evlenmeni istemedi ki. O da hep okumanı istedi. Nedim ben zannettim ki beni unuttun. Başka biri oldu hayatımda. Hayatımda senden başka kimse olmadı benim. Ama senin olmuş işte. Sana tekrar mutluluklar dilerim. Dur kapatma dedim. Annem tam karşıma durmuş bana işaret parmağını sallıyordu. Pekala, madem pişmansın, madem seni yanlış düşünceleri ben sevk ettim, hemen at nişanı. Yaza geleceğim o zaman. Ne yapıyordum ben? Yaza kadar çoktan evlenmiş olacaktım çünkü hamileydim. Lafını kestim Nedim'in. Çok geç, ah çok geç Nedim. Ve sonra bencilce ona yükledim ayrılmamızın sorumluluğunu. Ben seni bilirim, asla affetmezsin sen beni. Ağzın söylesi yüreğin affetmez. Keşke paranı kıyıp daha önce bana telefon edeydin. İstanbul üniversite yurdundan nasıl arayacaktın dedi saat farkı söyler misin? Sen nişanı atmıyorsun öyle mi? Geç kaldık Nedim. Her ikimiz de büyük hatalar yaptık. Ama ne yazık ki geç kaldık. Nedim telefonu hiçbir şey söylemeden kapatmış olmalı ki sadece uzayan bir zil sesi geliyordu telefondan. Bu lanet ses günlerce çınladı durdu kulağımda. Uykularımda bile çınladı. Bu sesi duymamak için ben o gün bugündür hep karşı taraftaki kişiden daha önce kapatırım telefonlarımı. Diz çöktüğüm yeri yılmışım ben. Annem bitti başımda. Kardeşime seslendi. Beni kollarıma girip kanepeye taşıdılar. Annem babam duymasın diye alçak sesle söyleniyordu. Terbiyese bak sen. Kendi bir yüzük takmayı beceremedi kızın parmağına. Takına da karışacak. Pişmiş aşa su katacak oralardan. Çulsuz serseri. Sen de bula bula onu buldun koca mahallede. Hakimin oğlu vardı aslan gibi. Özsoylu'nun çocukları vardı. Varlıklı insanlardı. Sökeli ailenin yeğeni vardı. Onca gencin arasından gidip en yoksulunu seçtin aşık olmak için. Kan kusturttun bizi yıllarca. Zor bela alıştırdık kendimizi. Hiç olmazsa okuyor, adam olacak, el ekmek tutacak dedik. Annem nefes nefese kaldığı için bir an sustu. Ben öğürdüm. Yerimden fırlayıp tuvalete koşarken annem peşinden geldi. Niye öğürüyorsun sen diye sordu. Tuvalete eğilmiş hem öğürüyor hem hıçkırıyordum. Halimi görünce ağız değiştirdi. Kızım madem bu derece aşıksın Nedim'e at nişanı. Bak tahsilini tamamlayıp dönüyormuş bu yaz. Ablası söylüyordu geçenlerde. Nedim benim için çoktan bitti anneydim. O halde nedir bu halin ağlamalar kusmalar. Onu beklenmedik bir anda karşımda bulunca heyecan yaptım. Ne istiyormuş? Yüzümü yıkayıp kurulamıştım bu arada sakinleşmiştim. Vedalaşmak dedim. Nişanlandığımı öğrenmiş, kırgındı tabii. Ama olgunluk gösterip bana mutluluklar diledi. Atma, ta oralardan mutluluk dilemek için mi aramış? İnanmamış yazdığıma, bir de benden duymak, emin olmak istemiş. Duydu işte, aramasın bir daha. Bak alt üst oldun, ne de olsa birkaç yıl. Lafını kestim annemin. Ne birkaç yılı anne ya, biz çocukluğumuzdan beri şeydik deyiverdin. Çünkü sevdik birbirimizi diyemedim. Bekleyin o halde dedi annem. Rahat mı verdiniz bize? Yok annesi gündelikçi terzi, yok babası postanede memur. Aklınızın ucundan geçer miydi burs kazanıp yüksek mühendis çıkacağım? Söyletme beni şimdi anne. Aa terbiyesine bak, bacak kadar çocukken dinlemedi bizi de şimdi dank etti kafasına söylediklerimiz. Senin gönlün başkasına takılmış madem, suçu bizde hiç arama. Odama gittim, kapımı kilitledim, yatağıma attım kendimi. Başımı yastığa gömüp kimseye duyurmadan saatlerce ağladım. Dün gece bu odada handanı okurken de ağlıyordum. Gözlerinden usul usul inen yaşlar boynuma, göğsüme damlıyordu. Nazım'ın handanla hesaplaştığı sayfalarda hele tıkanacaktım neredeyse. Çünkü pişmanlığın insanın yüreğini nasıl yaktığını ben de handan gibi kendi hatalarımdan dolayı öğrenmemiş miydim? Yok doğru değildi bu. En azından kendime karşı dürüst olmalıydım. Tuhaf bir kararsızlıktı benimki. Belki de kuzenimin dediği gibi refahı aşka tercih etmekti. Yoksa Nedim'in bana telefonla ettiği günün ertesi sabahında sokakta rastlaştığım ablasa neden öyle davranaydım ki? Karnımdaki bebeği bile halledebilecek zamanım vardı çok isteseydim. Fırınlık kapısından girmek üzereyken ablası arkamdan seslenmişti. Bir dakika bakar mısın Handan? Hey Handan dursana canım. Necla abla. Konuşmak istiyorum seninle. Dur bir dakika dedi nefes nefese bana yetişerek. Bak canım sizinki ilk gençlik aşkından daha derin bir sevgiydi. Haklısın. Nedim gitmeden bir yüzük takmalıydı parmağına. Ama bilirsin çok gururludur. Baban tarafından red edilmekten korktu. Biliyorum zor ama yine de hala geri dönüşü var bu işin. Necla abla bitti o iş. Dün akşam vedalaştık biz. Biliyorum biz de dün akşam konuştuk telefonda. Ben yine konuşacağım onunla. Şimdi oturup uzun bir de mektup yazacağım. Senin de bir gururun var değil mi? Mahalle halkı konuştu durdu size. Amerika'ya sen de İstanbul'a gidince baskı altında kaldınız ailecek. Nedim'in bıraktığı kız olmak istemedin. Şimdi dinle beni. Sen bir an önce bu saçma nişanı at. Ben her şeyi halledeceğim. Çok geç Necla abla. Değil. Sen nişanı bozduğunu ilan et gerisini bana bırak. Artık bize hayır gelmez. Her ikimize gururu kırıldı. Kısmet böyleymiş. Boşuna zorlama olmaz artık bu iş dedim. Deli gibi aşık olan siz değil miydiniz? O zaman gençtik ikimiz de. Hala gençsiniz. Al asmalık Necla abla. Ekmek almaktan vazgeçip koşar adım uzaklaşmıştım. Sırtımda Nedim'in ablasının şaşkın bakışlarını taşıyarak. Nedim'le aramdaki son köprüyü de yıkmıştım böylece. Yolda kendimi tüm gücümle tutmuş ağlamamıştım. Ama at dudağımı ön dişlerime öyle ısırmıştım ki morarmıştı dudağım. Nedim ne o yaz ne de daha sonra bildiğim kadarıyla hiç dönmedi İzmir'e. Kitabı elimden bırakıp indim yataktan. Dolabın yanındaki aynada kendime baktım. O günden bugüne aradan neredeyse çeyrek yüzyıl geçmiş, Fazla küllerim karın bölgemde yoğunlaşmış, yerimlerindeki dalgalı saçlarım yıllardır sürekli boyanmaktan parlaklığını kaybetmiş ve son günlerde uykusuzluktan çöken gözlerimin ışığı sönmüş. Bana sokakta rastlasa bu halime tanır mıydı acaba Nedim beni? Asla tanımaz, iyi olur. Varsın hayalinde hep ilk gençliğimin tazeliğiyle kalayım. Ya ben? Ben onu tanır mıydım acaba? Kader ona da benim gibi acımasız davranmışsa, saçları dökülmüşse, yıpranmışsa, göbeklenmişse herhalde tanıyamazsın hemen. Ama göz göze gelirsek, Nedim'in gözlerini aradan 100 yılda gelse tanırım ben. Aklımı başımdan gözleri almıştı çünkü. Tıpkı romandaki Handan'ın ilk aşkı Nazım'ı gördüğünde mavi gözlerinden etkilendiği gibi. Gerçi Handan'ın Nazım'la ilk karşılaştıkları 1912 yılında Osmanlı'nın son demlerinde hala farklı sayılabilecek bir İstanbul beyefendisinin alafranga konağı değildik. 70 yıl sonrasının Cumhuriyet döneminde İzmir'de orta sınıfın yaşadığı mütevazi bir mahallede yaşıyorduk neticede. Ve bu karşılaşmanın romantik bir anı yoktu. Anneannemin geniş mutfak balkonunda çıkıp evlerimizin arkasındaki boş arasada futbol oynayan mahallenin delikanlılarını seyrediyorduk bizim sokak kızları. ''Şu sarı oğlanı görüyor musunuz?'' demişti Oya. Yeni taşınmışlar fırının sırasındaki apartmanlardan birine. ''Hangisi?'' ''Karede duranı.'' ''Ay çok yakışıklı, bana nasip olur inşallah.'' demişti Feyza. Yakışıklıyı daha yakından görebilmek için paltı kötü merdivenlerden inmiş, oğlanların futbol oynadıkları yerde tellerin arkasında maçın bitmesini beklemiştik. Ter içinde itişe kakışa evlerine dağılan oğlanlar önümüzden geçerken göz göze gelmiştim o yakışıklıyla. Masum bakışlı mavi gözleri vardı. Cüretkarca bakmıştım gözlerine meydan okur gibi. Feyza'yı değil, bana nasip olasın dersecesine. İyi ki öyle yapmışım. Eşref zatlerimiz vardır. Denk düşerse yukarıdakinin bizi duyuverdiği. İşte tam o anı yakalamış olmalıydım ki masum bir flört başlamıştı aramızda. Kaçamak bakışlar, gülümsemeler, önceleri derken hal hatır sormalar. Daha sonra okul dönüşlerinde yan yana evlerimize yürürken parmaklarımız hafifçe birbirine değerdi. Lise yıllarında hafta sonları grup halinde sinemaya gittiğimizde şu tesadüfe bakın ki biletler dağıtılırken bize hep yan yana koltuklar düşerdi. Kovlardı bizi arkadaşlarımız. Nedim ışıklar kararınca kolunu omzuma atardı. Başlarımız birbirine değer nefesimiz karışırdı. Bir yaz tatilinde varlıklı bir sınıf arkadaşımızın yazlığında düzenlenen ev toplantısında dans ederken ilk kez öpüşmüştük. Kısaca annemle babama tüm itirazlarına rağmen ortaokul ve lise boyunca Nedim sevgilimdi benim. Acaba Halide Edip nasıl anlatmıştır Zatevfik'ten esinlendiği Nazım'la Handan'ın ilk karşılaşmalarını? Karıştırdım, sayfaları buldum, okudum. Yalnız arkasını görebildiğim sarı uzun saçlı bir baş şüphesiz benim sabahleyin seyrettiğim güneşi dumanlarla dağılmıştır diye yazmış. O vakit koltuktan bülent ve güzel bir vücut yükseldi. Enli omuzları üzerinde koyu büyük mavi gözleri, uzun sarışın siması, hassas ve biraz müstehsi ve mütesim gözüyle Nazım'ın meydana çıktı. Selim Bey bizim birbirimize takdim etmek için aceleyle adeta titreyen bir sesle ''İşte Handan, Nazım'' dedi. Evvela Nazım'ın yüzü biraz mütereddit gibiydi. Fakat beni bir an sürdükten sonra bütün yüzünü aydınlatan tebessüm dalgalarıyla bana doğru geldi. Elbette aramızda onca kuşak varken aynı sözcükleri kullanarak tarif edecek halimiz yoktu ilk görüşte aşık olduğumuz erkekleri. Ben örneğin kaslı, heybetli ve terli bir vücut yükseldi futbol sahasının tozlu zemininden diye yazmamıştım. Oya'nın 14. yaş günü hediyesi anı defterime. Bir çocuk taşınmış bizim mahalleye. Ay inanılmaz yakışıklı. Robert Redford yanında halt etmiş diye yazmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ama kuşak farkına rağmen ne kadar benzeşiyorduk biz. Hayali ve gerçek andanlar. Her ikimiz de ilk görüşte vurulmuşuz sonradan kıymetini bilemeyeceğimiz yakışıklı sevgililerimize. Hatta o benden de çok etkilenmiş ki kuzenim Neriman'a şöyle anlatmış Nazım'a. Ah Neri, hayalimin en vahşi dakikalarında bu mükemmelliği, bu harikuladdeliği düşünmemiştim. Nazım'ı ziyader şahsiyeti, büyüklüğüyle küçüldüm, soldum, hiç oldum. Bu bana öyle bir darbe oldu ki Nazım'ın parlak ruhu çağlar gibi bir kudretle dudaklarımdan boşanırken duyduğum haz olmasa ağlayacaktım. Ne çelişki ama biz handanlarık ki. Tüm kalbimize aşık olalım, sonra da şımarık genç kızlar olarak sevgililerimize ihanet edelim, gururlarını kalplerini kıralım. Handan benden mert çıkmış yine de. Telefon ya da mektupla değil, yüz yüzeyken cesaret etmiş ayrılık kararlarını açıklamaya. Evleniyorum Nazım Bey dedim. Bir iki saniye yüzüne bakmaya korktum, cevap vermiyordu. İstihza mı ediyordu, ne diyecekti? Her şey fakat bir sükut. Cesaret edip yüzüne baktığım zaman hiç tahmin etmediğim bir şey gördüm. Sakit, ölü bir sarılık. Bilmem belki yeis herhalde benim bildiğim bir şey değil. Nazım'ın yüzünde bir şey yavaşça ölüyor, mavi gözleri soluyor, hayata gidiyordu. Bir zaman bana bakmadı, duvara baktı. Sonra ayağa kalktı, sesi kuru ve cansızdı. Gidiyorum Handan, tebrik ederim, mesut olursunuz. Fakat kapıya kadar gittikten sonra döndü. Bu sefer ses tamamen başka, Nazım'da hiç hissetmediğim bir cislendi. Herhalde Hüsnü Paşa sizin bu gözlerini sevmesini bilmemiştir. Ben onları pek pek çok sevdim, anlıyor musunuz? Pek pek çok maksattan çok Handan. Sesi nazarı bana maksadını anlattı. Ellerimi uzatarak geri çekildim. Ben başkasının karısı olmayı vaat ettim dedim. Ellerinizi çekiniz. Hürmetim arzularınızı yerine getirmek için kafi. Hayır, elinizi tutmak istemem. Maksadım kanatlarını kırdı. Fakat siz yine mukaddessiniz. Sonra eğildi. Tabure üstünde duran ayağımın ucuna hürmetkar bir buse bıraktı. Omuzları kolları düşük çıktı. Bir daha görmedim. Ben de ne demin ne görmüş ne de onunla konuşmuştum o telefondan sonra. Tıpkı Handan gibi ben de hiç sormamıştım. Evlendi mi, çocukları oldu mu, mutlu muydu, değil miydi bilmek istememiştim. Handan ölüm haberini alana kadar nasıl habersizse Nazım'dan, onun hep gerçekleşmesi imkansız ütopyasının peşinde koşmakta olduğunu düşünmüşse, Nazım'a tercih ettiği kocasıyla nasıl bir vurdum duymazlık içinde yaşamışsa, ben de aynen öyle yapmıştım. Nazım'ın onu sürekli yazdığı ama hiç yollamadığı mektuplar Handan'ın eline Nazım'ın vefatından sonra ulaşmış, Nazım'ın onun yüzünden intihar ettiğini ancak o zaman öğrenmiş. Hüsnü Paşa ile çoktan evde olmasına rağmen yıkılmıştı adaşım. Ben Nedim'e dair böyle bir haber alsam ne yapardım acaba? Handan'ın öyküsünü artık pür dikkat okuyla savaşarak okuyordum. Benzerlikler karşısında sayfaları çevirirken ellerim titriyordu. Halide Edip, Handan'ı doğrudan doğruya değil, ancak yakınların birbirine yazdıkları mektuplar yoluyla, ona dair tasvirlerle anlatıyordu. Handan'ın kendi sesi, ancak kendi yazdığı bir iki mektupta duyuldu. Sadece gölgesini tanıdığımız bu genç kadının romandaki tüm karakterleri derinden etkileyen gücü, Halide Edip'in kalibinin marifeti olmalıydı. Handan'ın Nazım'ın intiharından sonra perişanlığını da yine kendi ağzından değil, kuzeni Neriman'ın kocasına yazdığı mektuplar öğreniyorduk. Handan gırtlağında bir delik açmak ister gibi elleriyle göğsünü çekti, parçaladı. O gece Handan'ın sıtmalı asabi hırıltıları ile göğsünden çıkmayan azabı çıkartmak için uğraşan eliyle sabaha kadar çırpındık. Artık Handan hastaydı. Zavallı, zavallı Handan. Bıraktım kitabı yatağın üzerine. Ne sebat varmış bende. 1910'ların şerbeti fazla kaçmış, baklava kıvamındaki romantizmiyle yazılmış iç bayatan mektupları satır satır okuduğum yetmiyor gibi üstüne bir de aynı özenle hayatlarımızı karşılaştırıyordum. Bölüm sonu sayfa 49, ayrım sonu.